Herkese merhaba. 2025 yılının ilk Pusula programında sevgili Kerim Rota ile birlikteyiz. Bu vesileyle herkesin yeni yılının sağlık, başarı ve mutlulukla geçmesini tekrar diliyoruz. Nasılsın Kerim? Hoş geldin.
Teşekkür ederim. Ben de değerli seyircilerimize sağlık ve mutluluk diliyorum. 2025'e de gayet motive bir şekilde başlıyoruz Ömer.
Evet, gerçekten öyle. 2025 yılında başlarken 3 Ocak tarihinde Hazine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek bir dizi tweet attı. 2024 yılının muhasebesiyle ilgili. Bu tweetlerde benim aradan böyle bazı noktalarda kafamı karıştıran noktalar var. Onları tartışalım istedim ilk etapta. Reel ekonomiden bahsetmiş ve burada reel büyümenin tahminlerin ötesine geçerek 1.3 trilyon dolara ulaştığını ve istihdamın 843 bin kişi arttığını söylemiş. Ben burada istihdam noktasında aslında biraz kafa karışıklığı içerisindeyim. İlk önce senin görüşlerini alarak başlayalım.
Çok teşekkürler. Ben de Sayın Mehmet Şimşek'in paylaşımını okudum. Şunu tabii biz Mehmet Şimşek'i bir siyasetçiden çok aslında bir hazine bürokratı olarak tanımlıyoruz. Evet. Programlarımızda da bunu belirtmiştik. Siyasetçi paylaşımı yapmış bu sefer. Hemen hemen bütün verileri nalıncı keseri gibi kamu bilançosu lehine okumuş.
Öyle görünüyor.
Ve bu kamu bilançosunun lehine olan verileri de vatandaşın lehine de olduğunu da paylaşmış. Dolayısıyla eleştirilecek çok şey var. Bize de malzeme vermiş oldu. Öncelikle büyümeyle başlayalım. Tabii ki büyümenin en önemli motorlarından bir tanesi bu sene. Reel büyümemiz %3 civarında da olsa da kurların %16-17 civarında artıp deflatörün 40'ın üzerinde artmış olmasıyla, 50'ye yakın artmış olmasıyla beraber ortaya çıkan bir patlama var. Bunun ne kadar sağlıklı dağıldığını, ne kadar eşit dağıldığını da herkes biliyor.
Doğru.
Onu bir kenara bırakalım. İstihdam rakamlarında ise artık konuşmamız gereken işsizlik verilerinden çok altılı istihdam, işte geçirilen süreler, artık bunları konuşmak bir Hazine Maliye Bakanı'na daha çok yakışır diye düşünüyorum.
Çok doğru. Ben hemen onunla ilgili verileri paylaşayım izleyenlerimizle. Sayın Mehmet Şimşek'in %8,5 olarak belirtmiş olduğu, rakam vermemiş orada gerçi ama işsizlik verisi anlamında oldukça düşük olarak belirttiği şeyde atıl iş gücü oranının %27,6'ya neredeyse 2020 pandemi dönemindeki seviyelere yakın olduğunu görüyoruz. Bu bir nokta. Ben bir taraftan da hep şunu söyledim. Kadının elinin dokunduğu her şey bereketli oluyor. O yüzden kadınlarımızın ekonomide daha fazla rol almasını sağlayamazsak kalkınmamız ve gelişmemiz üzerindeki önündeki engeli maalesef aşamayacağız. Ben orada hemen kadın iş gücü istatistiklerine bakıyorum ve orada çok daha dramatik rakamlar görüyorum. Kadınların işsizlik oranı %12,2. Buradaki atıl iş gücü oranı da %36. O nedenle buraya bir parantez açıp Sayın Şimşek'in özellikle kadın istihdamının nasıl artırılacağına dair politikaları bir Hazine Maliye Bakanı olarak çözüme kavuşturuyor olması hepimizin önümüzdeki dönemdeki
dileği. İş aramaktan vazgeçmiş. Kadın sayısı da Türkiye'de korkunç durumda. Yani OECD ülkeleri içerisinde en çok evde oturan kadına sahip ülkelerden biriyiz.
Ben hemen buradan dış dengeye geçmek istiyorum. Dış denge konusunda da evet turizmde güçlü bir performans gösterdik. İhracatımız dirençli ve güçlü görünümünü koruyor diyor. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geldi. Program öngörülerimizin oldukça altına indi diyor. Haklı ama ben detaylara bakılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Sen detaylara baktığında neler görüyorsun?
Tabii ki. Yani bir kere cari açıktaki bu seneki iyileşme gerçekten göz kamaştırıcı. Buna söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bu konuda haklı. Ama muhtemelen de en dibi de görmüş vaziyetteyiz geçen ay itibariyle. Tabii burada en önemlisi Türkiye'nin başına yıllardır dert olmuş altın ithalatının azalması oldu. Bu da niye azaldı? Tabii ki reel faiz, çok yüksek reel faiz. Son 20 yılın en yüksek reel faizi uygulanmaya başlayınca Türk lirası bir tasarruf aracı olma özelliğini tekrar kazandı. Altın ithalatı da bunun nedeniyle azaldı. Ama bir de kaçak altın ithalatı patladı. Biliyorsun altın ithalatının bir de kotası var. Onlar muhtemelen net hata noksanın içerisinde bir yerde kayboluyor. Böyle olunca da bizim cari açıktan yapısal bir çıkıştan ziyade, yani cari açık sorunumuzun yapısal olarak çözümünden ziyade konjonktürel olarak cari açığın 2004 yılında azalması oldu. Muhtemelen cari açık 2025 yılında milli geliri oranında bugüne göre daha fazla olacak.
Aynı fikirdeyim. Üstüne üstlük ben geçtiğimiz 4 aya baktığım zaman dış ticaret açığının şeytan ayrıntılarda gizlidir şiarıyla artış trendinin oldukça dramatik olduğunu görüyorum. Yani 5.1 milyarla başlayıp arkasından 5.5'a sonra 7.7 milyara en son Aralık ayında geçici Ticaret Bakanlığı verileriyle 8.8 milyara çıktığı bir yerde üstüne üstlük bunun yanında ayrıntılar içerisinde de enerji tarafı yavaş yavaş bize artık pozitif bir katkı vermeyecek. Evet. Brent petrolü eğer düşmezse ki bu geceden itibaren benim bildiğim kadarıyla yine akaryakıda bir zam
gerçi
geliyor
onu
gibi
onu beklenen enflasyona kadar ÖTV artışını yaptılar.
Evet.
Kamu maliyesinin herhalde enflasyon mücadelesine yaptığı ilk ve tek katkı da bu oldu son bir yıl içerisinde.
Öyle gözüküyor. oluyor. Bu konuda finansman tarafını bence pas geçmiş gibi görünüyor. Evet. Onu da görmek lazım. Finansman tarafında devamlı olarak borçlanmayla ölmek yerine doğrudan yatırım ne kadar geliyor ve biz doğrudan yatırımla cari açığı nasıl kaliteli bir şekilde finanse ediyoruz diye bakmak lazım. Ben baktığım zaman maalesef özellikle 2005 yılında gayri safi milli hasılanın neredeyse %3,5'larına, 3,7'lerine kadar çıkmış, doğrudan yatırımların son dönemde %4,6'lara kadar düştüğünü görüyorum. Türkiye'den doğrudan yatırım dışarıya doğru çıkıyor diye de bir evet. trend var.
Gayrimenkul hariç net doğrudan yatırım ihracatçı hale geldik.
Çok, çok doğru. Evet. Çok doğru. O nedenle bu konuya dikkat çekmek, aynı zamanda da bu konu çerçevesinde bir de net hata noksan verisinin ne kadar volatil olduğu, giriş çıkışların bu konuyla ilgili güvene dayandığı konusunu da evet. hatırlatma yapmak gerekiyor. Gelelim enflasyon evet. tarafına. Mal enflasyonundan bahsetmiş. %36'ya düştüğünü, hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde demiş kendisi. Enflasyon beklentileri iyileşti demiş. Ben hala halkının enflasyon beklentilerinin iyileştiğini açıkçası görmüyorum. En son açıklanan enflasyon verileri çerçevesinde istersen bu konuyu da bir değerlendirelim.
Ya bir kere şunu söylemek lazım. 2024 yılında enflasyonun %44 olarak bitmesi büyük bir başarısızlıktır. Bunun adını bir koyalım. 1,5 yıl geçmiş iktidara geleli. Faizde elinizin serbest olduğu 18 ay geçmiş ve hala %44 enflasyon mücadele ediyor. Sebeplerini daha önceki programlarımızda dile getirmiştik. Merkez Bankası Başkanı değişikliği, tereddütlü davranmalar, yerel seçim için popülist hareketler. Zaten 8-9 aydır bu 18 ayın 10 ayı kayboldu. 8 aydır doğru dürüst bir para politikası izlenebiliyor Türkiye'de 8-9 aydır. Böyle bakınca da enflasyonun düşmesi çok çok çok gecikti. Enflasyonun düşmesinin gecikmesini ben şuna benzetiyorum. Bu hafta Oksijen'de yazacağım yazıyı da bunu bu çerçeve üzerine planladım. Cuma günü çıkacak yazımı. Bu çok yüksek bir toplumun dik bir yokuşu sürekli çıkmasına benziyor. İlk 10 adım, 20 adım belki sizi çok zorlamaz ama 100. 200. adıma geldiğinizde artık tıkanmaya başlarsınız. O yüzden bu enflasyonla mücadelesinin çok hızlı yapılması ve enflasyonun bir an önce 10-20 bandına düşürülmesi gerekiyordu. Bu başarılamadı. O yüzden oraya bir başarısızlık koyalım. Aralık enflasyonu verilerine baktığında ümitlenecek şeyler gerçekten var. Ama hem hizmet enflasyonundaki katılık hem de önümüzdeki dönemde reel sektördeki sıkıntıları da göz önüne aldığımızda Türkiye belki %3'ün altında büyüyecek ama enflasyonumuz 2025 yılında %25 ile 30 bandında bir yerin altına düşmeyecek gibi tekrar duruyor. Dolayısıyla 10-12 ayda yapılması gereken enflasyonla mücadeleyi biz 2,5'la yaymış olacağız diye düşünüyorum.
Sen yokuş yukarıya çıkarken özellikle ilk 10 adım evet. rahat geçer ama ondan sonrakiler zor geçer deyince benim aklıma mitolojiden bir Sisyphos. Tanrı geldi. Sisyphos geldi. Evet. Biz biliyorsun 2002 yılında başlamış olduğumuz enflasyonu indirme çabalarında o dönemde IMF ile yapılmış olan program ve Avrupa Birliği çıpasıyla birlikte bayağı bir yol almıştık. O yol sonuç itibariyle 2021 yılında uygulanmaya başlanan ultra gevşek ve deneysel para politikasıyla evet. birlikte çıktığımız tepeden tekrardan bizi o taşla evet. birlikte dibe itti maalesef. Ve ben enflasyon çerçevesinde de açıkçası şunu görüyorum. Hani 44 başarı mı? Bence başarısızlık. Evet. 8 Şubat enflasyon raporunda 2024 yıl sonu hedefi 36 olarak evet. belirlenmişti. Sonra 9 Mayıs enflasyon raporunda bunu 38'e çıkarttık. Direndik. Kasım ayında geldik. Dedik ki 44 olacak. Neredeyse Aralık ayı enflasyonun açıklanmasına 2 ay kala. Evet. Aralık ayı enflasyonu açıklandı TÜİK tarafından. Elimizde bununla ilgili veriler var. Hani tabii. başka bir yerlerden de geliyor. İTO'dan da geliyor. ENAK'tan da geliyor. Farklı veriler olması tabii kafaları da karıştırıyor. Bizi eleştiren ya TÜİK üzerinden habire yorum yapıyorsunuz, yanlış yorum yapıyorsunuz diyen izleyicilerimize de aslında burada başka herhangi bir şey olmadığını söyleyelim. 44,4 açıklandı. Şimdi alkışlayacak mıyız? Bence hayır. Tabii. Kesinlikle. Nedeni de şu, ben şöyle görüyorum. Her PPK toplantısından sonra açıklanan PPK toplantı tutanaklarının sondan ikinci paragrafı şöyle.
Değişmez cümleyden mi bahsediyorsun?
Değişmez cümle. Kurul politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Şimdi yine aklıma Sisyphos geliyor. Çıkıyoruz. Bu parasal sıkılaştırma ne kadar gecikmeli gelecek? Gecikmeli etkiler ne zaman olacak? Benim önümde veriler var. Yani 2012'den hatta bir ara böyle 7.3 civarında, 6.5 civarında bir takım hedefler var. Oralarda tutturulmuş 2009-2010 senesinde. Ondan sonra 2014'ten itibaren zaten olay kopuyor. Son dönemde gelmiş olduğumuz şey uzun vadeli yakınsama için %5 hedef belirlenmiş. En son 44.4. Geçtiğimiz sene 64.8, bir önceki sene 64.3. Açıkçası bu gecikmeli hedeflerin ne kadar daha gecikeceğini, 20 yıl mı bekleyeceğiz, 40 yıl mı bekleyeceğiz, biz görebilecek miyiz açıkçası çok merak ediyorum.
Enflasyon konusunda çok belli ki hem ekonomiyi yönetenler hem hükümettekiler bu işin böyle 20'ye düşmesini başarı olarak görüyorlar. Yani açıkça oraya %5 yazmış olduklarına bakmıyor. O sanki anayasanın değişmez maddesi gibi orada tutuyorlar. Ama %20'ye düşerse biz başarılıydık deyip propaganda yapacak bir hükümet. Ekonomi yönetiminde de işte elimizden gelen buydu. Fiyat artışlarını 1/3'üne düşürdük diye bunu matematiği eğip bükecek bir ekonomi yönetimine sahibiz. Öyle görünüyor maalesef.
Çok doğru ama ben vatandaş olarak kabul etmiyorum
bunu. Evet, yani bu işin hakkı %16'dır.
Doğru. Kesinlikle öyle. Zira daha önceki hani bu manipülasyonla ilgili özellikle sevgili Hakan Kara da bu konuyla ilgili oldukça paylaşım yapıyor. Ben de o verileri çıkarttım. İTO'nun giyim enflasyonuyla TÜİK'in giyim enflasyonu arasındaki fark inanılmaz boyutlarda. Bu manipülasyonun en bariz zamanı Nisan 2023 tarihi. Yıllık İTO'nun enflasyonu o dönemde 75.16 iken TÜİK tarafından 13.8 açıklanmış. Yani bunun elle tutulur bir tarafı bana göre yok. Üstüne üstlük hani son açıklanan enflasyon verileriyle de özellikle mevsimsellikten arındırılmış verilerle de ben Ocak ayındaki faiz kararının pas geçileceğini tahmin ediyorum. Evet. Çünkü şöyle bakıyorum, çekirdek enflasyonda B ve C'de 3 aylık hareketli ortalamalarda yıllıklandırılmış haliyle hala %34-35'ler evet. civarında bir enflasyon gösteriyor. Sen ne dersin o konuda?
Ben de şöyle düşünüyorum, yani Ocak ve Şubat aylarında enflasyonun yüksek geleceğini biliyoruz. Zaten bunu Merkez Bankası kendi enflasyon raporunda da grafiğe koydu. Yani kümüle olarak belki %6-7 civarında bir enflasyon gelme ihtimali var bu iki ay için. Böyle bakınca da toplantılarında 23 Ocak ve 6 Mart'ta olduğuna baktığımızda ben enflasyon verilerinin açıklanacağı Şubat başı ve Mart başında ya %21 enflasyon hedefi var, %7 iki ayda enflasyon olduğunun bir moral bozukluğu yaratacağını düşünüyorum. O yüzden ben 6 Mart'ın pas geçilmesini daha yüksek ihtimal görüyorum. Hı hı. Ama Ocak yani 23 Ocak ve 6 Mart toplantısından birinin pas geçileceği konusunda senin ne fikrin?
Bir de tabii enflasyon yayılım endeksi var. Onun da evet. son dönemde çıkmış olan şeyde 143 tane maddenin 112 tanesinin fiyatının artıyor. Evet. 12 tanesinin fiyatının değişmiyor ve 19 tanesinin azalıyor olması bir önceki döneme göre genele yayıldığını gösteriyor. Evet. Bir taraftan bunu da söyleyelim ve kritik bir noktaya gelelim. Sayın Şimşek'in açıklamalarında borçluluk rakamları. Evet. Toplam borçluluk düşük seviyede. Gayri safi milli hasılaya oranla AB tanımlı borç stoğunun milli gelirine oranını karşılaştırırken benim gözüme bu toplam borçluluk içerisinde hane halkının borçluluğu takıldı %10 diye. Bu konuyla ilgili bir fikrini alabilir miyim?
Evet. Bundan önce şu bir de kamu borcumuzla ilgili bir şey denir ya, İngilizce disclaimer'dır ama Türkçesi şimdi aklıma gelmedi. Yani bir oraya bir not düşmek istiyorum. Bizim kamu borcumuzun milli gelirin oranı evet %25'e düştü. Ama diğer hemen hemen hiçbir gelişen ülkede olmayan bir bela var başımızda. Ödenmemiş faizlerin iç borç stoğunun neredeyse 1,5 katına erişmiş olması.
Doğru.
Bu da enflasyon endeksi tahvillerin yapısından kaynaklanan bir sorun. O yüzden ben bu veriye de çok temkinli yaklaşırım. O benim gözümde hala 25 değil 30-35'ler civarındadır. Onu bir kenara koyalım.
Hatta ben orada bir ekleme daha bulunayım. Kamu özel işbirliği projelerinden her sene garanti verilen miktarın IMF tarafından gayri safi milli hasılanın 1/4'ü kadar olacağı konusunda Eylül ayında yapılmış 4. gözden geçirme raporunun 10. sayfasına bizi izleyenler lütfen bir baksınlar. 1/4 demek şu andaki mevcut gayri safi milli hasılamıza göre 5.6 milyar dolarlık ek bir yük gelecek demek. Evet. Hazinenin de parası olmadığına göre bunu da borçlanacağız.
Bunlar borç.
Bir de Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu'nun borçluluğunun ne kadar olduğu hala belli değil. En son baktığım zaman ben dün itibariyle 31 Aralık 2022 tarihli finansal veriler vardı. Orada da 3 trilyon borç gözüküyordu. Onları da eklemek
lazım. Tabii ki. Gelelim hane halkı borçluluğuna. Evet. Ya bu hane halkı borçluluğu gerçekten siyaseten çok kullanılabilecek bir şey. Yani bugün İngilizcesini yazın hane halkı borçluluğunu girin hakikaten Türkiye en dipte çıkar. Hane halkı borçluluğunun milli gelir oranı Türkiye'de %9.7. Bütün gelişmiş ülkelerde bu %100'lerden başlar %50'ler ortalaması da böyle %50'ler civarındadır. Fakat göz ardı edilen bir şey var sevgili Ömer. Bunu da inşallah bir yazı konusu yaparım yakında. Örnek vereyim, İspanya. Hane halkı borçluluğu milli gelirin %45'i, bizde %10'u. Yani bizden 4,5 kat daha fazla borçlu. İspanya 48 milyonluk bir ülke, biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Ekonomik büyüklüklerimiz de biraz benzer. Onlar 1,5 trilyon dolar, biz 1,2 trilyon dolardayız. İspanya'da kişi başına 15 bin euro borç var. Ölmüşler, bitmişler. Bizde ise 1500 euro borç var. Yani onda biri daha az borçluyuz. İspanya'da ortalama faiz, bu hane halkı borçluluğunun yüzde kaç? %5. Bizde yüzde kaç? %60-65 civarında. Bu da ortalaması. Daha yüksek komisyonları, vergileri falan kattığınızda bu %70-80'lere çıkıyor. Yani hane halkı başına, fert başına düşen faiz yükü bizde İspanya'dan neredeyse daha yüksek. Borçluluğumuz 10 kat daha düşük olmasına rağmen. Sanırım bu yeterli.
Çok doğru. Ben bir de buna konut piyasası perspektifinden baktım. Daha doğrusu konut ve barınma perspektifinden baktım. ABD'de konut kredilerinin toplamının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %70. İngiltere'de %80. Almanya'da %50. Faizlerin çok düşük olmasına rağmen Japonya'da %30. Avustralya'da bu %90'lara ulaşıyor. Gelelim bizim gibi ülkelere. Malezya, demin söylediğim İspanya, Portekiz, Çekya, Güney Afrika, Polonya. Yani Polonya'da çok düşük %14. Bizde Malezya'da %41, Portekiz'de %38, Çekya'da %24, Güney Afrika'da %35'ler civarında. Peki bizdeki konut piyasasının, konut kredilerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı kaç? %1.65. Bunun %6-25'ler civarında olduğu dönemleri hatırlıyorum ben, 2014-2017 evet. arasında. Geçmiş dönemde %10'lara kadar da çıkmıştık diye program öncesinde seninle de konuştuk. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının gayri safi milli hasılaya oranı %10.04. Evet, Mehmet Bey orada haklı borçluluk anlamında. Ama tüketici kredilerinin içerisinde konutun payı sadece %13,5. Aynı statüdeki ülkelerde neredeyse %35'lerde, 40'larda, 30'lar civarında. Buradan şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Ya ben bir siyasetçi olsaydım eğer, bu verileri ortaya koymadan önce arka planındaki bunun dinamiklerine bir bakardım. Türkiye'de özellikle kiranın %105 arttığı, konut fiyatlarının ulaşılmaz bir yere gittiği bir noktada insanların barınma ihtiyaçlarını sağlayabilmek için bunun finansmanını sağlayacak ve borçlandırabilecek mekanizmaların olmaması bizi mutlu etmemeli. Tabii. Tam tersi üzüyor olmalı. Dün Evren Kırıkoğlu'nun da atmış olduğu bir tweet var. Özellikle borçlanma konusunda bir arkadaşının örneğini, Hollanda'ya taşınmış olan bir arkadaşının örneğini vermiş. Oturdum onun üzerine bir hesaplama yaptım ben. Bugün ortalama bir evin fiyatı İstanbul'da nedir diye sordum. Yaklaşık 5-5,5 milyon dedi. Bunun 4 milyonunu borçlanabilsem acaba ne kadar öderim diye baktım ki 4 milyonu da borçlanamıyorum bu arada.
Borçlanamazsın tabii. İlk ev olursa belki öyle bir şey var değil
mi? Öyle bir şey var evet. Yani ilk ev olması barınmayı sağlayabilmesi açısından ve 7 yıl yani 84 ay mevcut faizlerden aylık ne kadar ödeyebileceğim konusunda bir şey çıkarttım. 124.617 lira 22 kuruş. Evet. Yani kuruşuna kadar kalmış aklımda. Yani Allah aşkına hangi orta gelirli veya orta gelir altındaki insan bu kadarlık bir konut kredisi faizini aylık olarak ödeyebilir? Asgari ücretin 21 bin lira olduğu bir noktada ortalama ücretin neredeyse asgari ücretin 1.15-1.20 katı olduğu bir yerde.
Maalesef sevgili Ömer, 2018 sonrası uygulanan politikalar ve 2021'den sonra çığırdan çıkan politikaların iki tane çok net sonucunu bugünden görüyoruz. Bunlardan bir tanesi barınma krizi, bir tanesi de eşitsizliklerin artması, gelir ve servetteki eşitsizliklerin artması. Sevgili Evren'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu konut ve barınma konusunda yazsın daha çok yazsın. Çünkü bu Türkiye'de enflasyonla mücadelede biraz konuşulmayan bir kısım. Aslında özellikle hem enflasyonun önemli sebeplerinden bir tanesi hem de kayıt dışının önemli sebeplerinden bir tanesi olan bu konu bir devlet politikası, kamu politikası haline getirmediğimiz sürece enflasyondaki baz etkimiz çok çok yüksek kalmaya bence devam edecek. Bu konuda da az yazan kişilerden bir tanesi bence devam etmesinde fayda var. Konut ve barınma konusunda hem dediğin gibi krediler tarafında hem ilk evin finansmanı konusunda gerekse kiralık konut arzının arttırılması konusunda bir gayrimenkul politikasına mutlaka ihtiyacımız var. Ama bizde gayrimenkul politikasını maalesef kamu değil, müteahhitler ve lobiler yapıyor.
Maalesef öyle. Söz uçar, yazı kalır şiarından yola çıkıp o paralellikte ben de Dünya Gazetesi'nde yazmaya başladım.
Hayırlı olsun. İtibariyle.
Sağ olasın.
İlk yazın da bugün çıktı, salı günü itibariyle.
Evet, ilerleyen dakikalarda zaman kalırsa o konuyla da ilgili özellikle kurun değerlenmesi açısından o perspektifte bakmak istiyorum. Ama şunu söylemek lazım, ben de bu konuyla ilgili daha detaylı bir şekilde bu konuyu yazacağım ve dikkat çekmeye çalışacağım. Sayın Mehmet Şimşek'in en son kamu maliyesi. Özellikle deprem yaralarını sarıyoruz. kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz, bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz açıklaması var. Bu konuda ne dersin? Ben grafiklere baktığım zaman biraz şaşırdım. Evet,
şimdi
ama
öncelikle şu deprem harcamaları konusunda bir şeffaflığa ihtiyacımız var. Yani deprem harcamaları için ayrılan bütçe bir tarafta, depreme gerçekten harcanan para bir tarafta. İkisi arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla bizim bütçe açığımız depremden dolayı açıldı diyoruz ama nette depreme harcanan paranın daha az olduğunu da görüyoruz. Bu da korkutucu. Yani sürdürülebilirlik açısından oldukça korkutucu. Zaten hani şeffaflık çağrısını hep yapıyorduk. Ama gerek Merkez Bankası verilerinde, gerek Hazine Maliye Bakanlığı'nın verilerinde şeffaflığa daha çok ihtiyacımız olan bir dönemin içindeyiz. Bu konuda kamudaki verimlilikle ilgili dikkatimi şu çekmişti sevgili Ömer. Telefonumdan bunu okuyacağım, müsaade edersen.
Tabii.
Komik bir şey karşıma çıktı. Sayın Mehmet Şimşek paylaşımı yapıyor. X platformu arkasına bir şey koymuş. Okuyucular insanların bilmek isteyebileceğini düşündükleri içerikler ekledi deyip beklendiği gibi, belirtildiği gibi kamu kaynakları verimli olarak kullanılmıyor diye bir ibare koymak zorunda kalmış. O kadar fazla itiraz gelmiş ki.
Harika, süper. Yani çok takdir ettim açıkçası.
Tabii ki kamuda verimliliğimiz yok. Yani orada yerlerdeyiz. Niye yerlerdeyiz? Şunu söyleyeyim. Kamu çalışan sayımızın çok olduğundan değil. Kamu çalışan sayımız dünya ortalamasına göre makul bir yerde olabilir ama kamudaki verimliliğin çok düşük olduğunu günlük hayatımızda bile çok hissediyoruz. Üstelik devlet gibi belki de birçok gelişmiş ülkede bulunmayan bir platforma sahipken memur sayımız, kamu çalışan sayımızın artması da bambaşka bir verimsizliği bence ortaya koyuyor. Çalışanları bırak ama harcamalarda da çok büyük verimsizlik var. İşte KOİ ödemeleri bunun iyi bir örneği. Deniz Yavuz Yılmaz'ın ortaya çıkardığı bu Kuzey Marmara'daki işte garanti sayıların artırılması, işte LIBOR'un 2'nin üzerine çıkarsa garanti sayılarının 100 bin araç artırılması gibi çarpıklıklar bu verimsizliklerin de çok canlı örnekleri.
Çok çok çok doğru söylüyorsun. Ben yine çok basit anlamında bakacağım. Sayın Cumhurbaşkanı vakti zamanında ne demişti? Ülkeyi bir CEO gibi yönetiyoruz.
AŞ gibi.
Aile şirketi değil. Ben orada hemen merkezi yönetim faiz dışı ve bütçe giderlerine bakıyorum. Meşhur grafik. Ara sıra paylaşıyoruz. O grafikte şunu soruyorum. Böyle bir grafik var ve CFO'nuzu böyle bir grafiği getirdiği zaman ne yaparsınız diye. Bana iş adamlarının %99'u kendisiyle veda eder. Şimdiye kadarki olan başarılarından ötürü veya yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim diyor. Benim aklıma hemen bu grafik geliyor. Yani 2.2 trilyon liralık açık bir nokta. Diğer taraf, demin deprem harcamaları konusunda sen söyleyince aklıma geldi. Sayın Naci Görür'ün hafta sonu bir konuşması var. Evet. İstanbul Belediyesi'nde yapmış olduğu, özellikle Kanal İstanbul'u vurgulayarak bunun bir intihar olacağı, bu kadar maliyetin özellikle böyle bir kanal yapımında harcanmasının çok büyük bir israf olacağı, bunun tam tersi ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya olmuş, karşı karşıya olan İstanbul'un bir şekliyle kaynaklarının buraya harcanması gerektiği konusunda. Ben hep şunu söylüyorum, yani deprem harcamalarını dışarıda bıraktığımızda falan gibi beylik cümleler kurmayalım. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem ülkesi olması dolayısıyla deprem harcamalarını dışarıda bırakacağımız dönemler inşallah olur. Ama bu konuyla ilgili harcama yapmamız gereken risk yönetimi var. Evet. O konuda akılda bulunması gereken bir nokta. Bir parantez, kısaca şunu da söyleyeyim. Görev zararlarını ben hep söylüyorum. Evet. Özellikle 2006 ile 2022 yılları arasındaki görev zararları, ki bütçe içerisinde bana en çarpıcı olan şeylerden bir tanesi, 164,5 milyar. Sadece 2023-2024 yıllarına baktığım zaman 11 aylık bu görev zararlarının 635 milyara, yani 4 katına çıktığını görüyorum. Üstüne üstlük buradaki kit görev zararları çok dramatik artmış durumda. 2006-2022 arasında 73.3 milyar toplam. 2023-2024 ilk 11 aylık dönemde 416 milyar, 5.8 katı. Bütçe zaten baktığımız zaman hani kamu tarafında faiz dışında başka bir şeye doğru dürüst kaynak hizmet ayırmıyor edemiyor diye. Hizmet edemiyor diye de görünüyor. Yapısal reformları da en son vurgulayalım. Yapısal reform önceliklerimiz: yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Yatırım taahhütlü avans kredisi, YİTAK diyoruz buna. Yüksek teknoloji yatırım programı HIT 30 gibi uygulamalara katma değerli üretimi destekliyoruz. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırıyoruz demiş Sayın Şimşek. Sence bunlar yapısal reform mu?
Ya bunlar bence iş dünyasının işlerini kolaylaştırıcı hizmetler tabii ki. YİTAK önemli bence. Buradaki özellikle stratejik, Türkiye'nin cari açını azaltacak alanlara ucuz kredi sağlanması ve uzun vadeli kredi sağlanması mutlaka şart. Bu aslında çok önceden yapılması gerekiyordu. Ama Türkiye'nin yapısal reform diye bunları adlandırması bence çok yetersiz olur. Bunun çok ötesinde yapısal aslında bazı sorunlarımız olduğu bir gerçek. Bunların en başında da tabii ki hukuk, yargı ve yargının bağımsızlığı geliyor. Ekonomiden bağımsız gibi görülmekle beraber ekonomiyle çok iç içe bir alan. O yüzden elindekileri koymuş Sayın Mehmet Şimşek de. Yani elimde bu var, ben de bunları koyayım demiş. Başka bir şey olsaydı onu da koyardı tabii ki.
Ben bu tweet'e baktığım zaman aklıma sevgili Cem Yılmaz geldi. Hayırdır diyeceksin. Havuz problemi çok ünlüdür onun, biliyorsun.
Yok, hatırlayamadım.
Skeçlerinde hep havuz problemlerinden bahseder. Ya bir türlü çözemeyiz şunları, havuz problemi diye. Hatta ben bununla ilgili bir yazıyı da yazmıştım, havuz problemiyle ilgili. Havuzun dibindeki delikler bu şekliyle büyüdükçe ve büyümeye devam ettikçe, büyük kaldıkça bizim yapısal reform anlamında almamız gereken önlemlerin, senin de belirttiğin gibi, aslında ben her programda söylüyorum, bıkmadan, usanmadan yine söyleyeceğim. Kamu ihale yasası, şeffaf, hesap verilebilir ve AB normlarında olması gerekir. Mali kuralın kesinlikle tam kapsamlı bir şekilde yasalaşması lazım. Siyasetin finansmanı şeffaf ve hesap verilebilir olması lazım. Türkiye Varlık Fonu'nun ivedilikle kapatılıyor olması lazım. Kuvvetler ayrılığının tesisi ve hukuk ve hukukun üstünlüğü en baş yapısal reformlardan bir tanesi. Keza KOİ konusundaki bu havuzun dibindeki delikler ve her geçen gün daha fazla büyüyen delikler, senin de belirttiğin gibi daha da fazla büyümeden bir şekilde yasal bir çerçeveye konması lazım deyip, ben bu sene en son Merkez Bankası'nın yapmış olduğu zarar konusunu bir gündeme alayım ve ondan da bir kur konusuna birazcık geçelim.
Merkez Bankası zararı tabii özellikle 2023 yılında çok fazla gündeme olmuştu. Çünkü çok ağırlıklı KKM kaynaklı bir zarardı. Bu senede zarar var. Bu seneki zararın ağırlıklı kısmı tabii ki Merkez Bankası'nın artık piyasalardan zaman zaman borçlanıcı hale gelmesi, borç verici halden çıkması, faizlerin çok yüksek olması nedeniyle bir faiz gideri oluşturmaya başladı Merkez Bankası. Ama aynı zamanda da Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu artıya geçti. Bu da iyi haber. Artıya geçtiği için de kurlar çok artmasa da kurların her artışından değerleme tarafında da zararı azalmaya, hatta kar yazmaya başladı. Böyle bakınca toplam dengesinde 2024 yılında ben Merkez Bankası bilançosunun iyileştiğini görüyorum. Ama yine de ortada bir zarar var mı var. Şimdi iyi tarafı şu, 2023'e göre. 2023'te KKM kaynaklı zarar, mudilere direkt Merkez Bankası tarafından ödenen bir nakit ödemeydi. Ve bu da tabii ki bir parasal genişleme yaratıyordu, enflasyonisti. Şu anki parasal zarar, Merkez Bankası'nın kendi bünyesinde tutabileceği, piyasayla ilişkisini çok sınırlı tutabileceği bir parasal zarar, yönetebileceği bir parasal zarar. O yüzden enflasyonist olacağını düşünmüyorum. Ama hani şu da bir gerçek ki 2018-2023 arasında yapılanların bedelini en başta hane halkı olmak üzere reel sektör çok uzun yıllar ödeyecek. Merkez Bankası bilançosunda toparlanması daha 4-5 yıl alacak gibi görünüyor.
Keşke bu zarar baştan hazinenin vermiş olduğu kağıtlarla, bu senede özellikle yapılmış olan 615 milyarlık zararın da keşke Merkez Bankası'na verilecek olan kağıtlarla bir şekliyle uzun vadeye çekilebiliyor olsaydı diye bakıyorum ben bir perspektifte. Nedeni de şu, Merkez Bankası kısa vadede sürekli olarak neredeyse 500 milyarla 800 milyar, ki en son özellikle senenin sonuna doğru bankalar zorunlu karşılıklar tarafında Merkez Bankası'na para yatırdıklarından dolayı orada ciddi bir likitte artışı oldu. Ama ortalamalarda 500 milyar civarında bir likitteyi çekmek zorunda kalıyor. Yurt dışından eğer kaynak gelmeye devam eder ve bu likitte yine kısa vadeye yüklenirse, Merkez Bankası'nın burada ödemiş olduğu faizle bu değerleme hesabında belirli bir miktar akümüle edeceğini görüyorum ben. Bu bir risk. Bunun da kur tarafı açıkçası benim kafamı kurcalayan ikinci bir nokta. Ama şu anlaşılmasın, yani kur da şu anda özellikle hani cari açık tarafı veya güven bunalımı olmadığı sürece şu andaki sistem sürdürülebilir gözüküyor. Reel efektif kur endeksi açıklandı. 2021 rakamlarına geldik, verilerine, düzeyine geldik. İhracatçılarımız herhalde zorda diye düşünüyorum. Ne dersin bu konuda?
Evet, reel efektif döviz kurunda dediğin gibi 2021 seviyesine geldik ama 2025 için de bir reel değerleme bence kapıda gibi görüyorum. %10'a yakın bir reel değerleme bekliyorum. Dolayısıyla eğer mesela reel efektif kur 65 ise yıl sonunda bunun böyle 75'e yaklaştığını, 72-75 aralığında bir yerlere geldiğini göreceğiz. Bunun önemli sebebi de enflasyonla mücadelede eldeki araçlardan bir tanesinin Türk lirasının reel değerlenmesi olması. Merkez Bankası bu işe uzun vadeli bakıyor. Onların gözünde 2018-2019 seviyeleri zannediyorum 2021 seviyelerine göre daha makul seviyeler. O yüzden de bu politika devam.
Herhalde öyle gözüküyor. Bu arada ihracatçı bu konuyla ilgili eğer kur tarafında ciddi bir baskı görüyor ise şunu da söylemek lazım. Bununla ilgili risk yönetimi yapmaları aslında mümkün. Bu risk yönetimini yaparken de hep geçtiğimiz dönemden beri söylüyoruz. İhracat bedellerini her ne kadar %30'u Merkez Bankası'na gidiyor olsa bile dönüp kendileri döviz alıp bir şekliyle bunu kapatıyor olsalar bile en azından Türk lirası cinsinden maliyetlerini biraz daha hafifletecek bir forward kur satımına girebilirler. Benim bugünkü yazım Dünya Gazetesi'nde bununla ilgili bu konuda bankaların özellikle kredi departmanlarının çok uyanık olması ve bu konuda müşterilerine yardımcı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey varsa...
Vadeli işlem opsiyon borsasında da bu imkan mevcut ama birçok firma buradan uzak çünkü %10 civarında bir teminat gerekiyor. İşte bazen de sermayenizin veya işletme sermayenizin bir kısmını bu tür kritik finansal riskleri bertaraf etmeye de ayırmakta da fayda var.
%100 katılıyorum. Zaten şimdiye kadar finansal risk yönetimi yapmadığımız için... özellikle özel sektörde ciddi çalkalanmalar oldu. Bu hafta kitap tanıtımı bende.
Evet.
Madem risk dedik, evet, o konuyla bağlayalım. Çok eski bir kitap. Against the Gods. Tanrılara Karşı. 1996 yılında çıktığı ilk gün ben bunu alıp okuyup büyülenmiştim. O nedenle her yayında hemen hemen risk yönetimi diyorum. Peter Bernstein'ın bir kitabı. Türkçesi Boyner Yayınları'ndan çıkmış durumda. Ben İngilizcesinden okumayı tercih ediyorum. Daha anlaşılabilir oluyor. Ama Türkçesinde okumak isteyen okurlarımız varsa risk yönetimini anlamak, risk yönetiminin dayandığı tarihsel gelişimi anlamak, olasılık teoremini anlamak, o olasılığın nasıl bugüne risk yönetimi olarak yansıdığını anlamak açısından bence önemli bir kitap diye düşünüyorum. Bu haftaki yayını kapatalım istersen. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.